Öncelikle tanımayan var mı benim burada? Yok ama ben klasik girişi yapayım. Merhaba, ben Mesut Çevikliyim. Ondan sonra sunuma geçelim. Teknoloji haberciliğini konuşacağız. Aslında 2 sene önce de benzer bir şey konuşmuştuk ama 2 sene geçince unutmuşsunuzdur diye hatıraları tazeleyelim dedik. 2 sene önce iyi bir saate denk gelmişti. Bütün sıralar doluydu ama şimdi de çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırıp geldiniz. Üniversitede zor biliyorum hani vakit ayırmak. Bir de ekstra olarak insan dersten sonra gidip de birilerini çekmek istemiyor konuşmasını falan dinlemek. Anlayabiliyorum. Biz de okuduk geçtik. Yine çok teşekkürler gerçekten. İlk önce bir sunum yapayım. Aslında benim en sevdiğim kısım sizlerle sohbet ettiğim kısım oluyor. Soru cevap kısmı oluyor. Ondan sonra da hızlıca oraya geçelim. Teknoloji haberciliğinde aslında bizim işimiz değişimi, gelişimi yakalamak ve sizlere aktarmak oluyor ama değişim ve gelişimden o kadar fazla etkileniyoruz ki bir toplumun gelişimi ve istediği şeylere ayak uydurmazsanız eğer sizin yaptığınız haberin de pek bir kıymeti olmuyor. Yani çok detaylı bir şekilde haber yapın ama toplum eğer detaylı haberleri okumayan bir topluluksa sizin yaptığınız haberin hiçbir değeri olmuyor. Siz de sonrasında ölüme doğru gidiyorsunuz. O yüzden değişen yıllar içinde, gelişen yıllar içinde ne yaptık? Biz de bu yani haberciliği ayak uydurmaya çalıştık. Tabii ki biz birazcık dinozor kaldık yine. Çünkü geçmişten gelen bir anlayışınız var, bir kurallarınız var. Bunları kolay kolay değiştiremiyorsunuz. Hemen o gelişimin veya değişimin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geliyorsunuz. Zaten son kısımda da özellikle nerede geri kaldığımızı, son durumun ne hale geldiğini teknoloji yayıncılığında onu konuşacağım sizlerle. Şu fotoğraf bilmiyorum net görünüyor mu? Ben sizlere teknoloji yayıncılığı işini, haberciliği kısmını böyle çağ çağ ayarladım. Yükseliş devri diye bunu isimlendirdim. Yükseliş devri denmemin sebebi de gördüğünüz gibi yükseltmiştirim diye. Şurada böyle ekran kartları falan görünüyor. Bilmiyorum net bir şekilde çıkıyor mu diye. Şuradaki sırıtış da işte bu ekran kartları benim kısmımda bir sırıtış. Şimdi 1999 ile 2006 yılı arasına baktığımızda teknoloji haberciliğinde aslında o kadar rahattık ki yani 2 günde bir falan bir haber atıyorduk. O attığımız haber çok daha fazla kişiye ulaşıyordu, izleniyordu, okunuyordu. Ve bu sayede biz rahat rahat geniş geniş araştırma yapma vakti buluyorduk. Yani bir haberin doğruluğunu veya çıkan teknolojinin tüm detaylarını öğrendikten anladıktan sonra sizlere aktarıyorduk. İnternete erişim zaten çok kısıtlı. Bunu okuyan adamın da teknik bilgisi yüksek oluyordu. Böyle çok derinlemesine basitleştirilmiş bir şekilde anlatmanıza gerek yok. Teknik bilgiyi teknik dille anlatıyordunuz. İnsanlar anlıyorlardı ve altında birbirleriyle yardımlaşmaya başlıyorlardı. Çünkü internete erişen insan sayısı az. Erişen insanlar zaten bu işi bilen insanlar. Teknik bilgiyi biraz aşmış durumdalar. Ekstra olarak bu adamların internette aradığı şeyler de yeni ne geliyor? Nasıl kullanırım? Bir sorun yaşıyorsa da eğer bunu nasıl çözerim? Karşısında çözen bir adamı buluyordu. Bilgi alışverişi yaşanıyordu. Zaten sosyal platform diye baktığımızda bir MSN Messenger kullanıyorduk. Microsoft'un ne kadar böyle bir ileri görüşsüz firma olduğunun göstergesidir. Devam ettirseler de mesela hala da aktif bir kullanılacak platform. Belki onu sosyal bir platforma çevirebilirlerdi. Yapamadılar ne yazık ki. Messenger kullanıyorduk. ICQ'ya falan açıkçası ben çok fazla yetişemedim. Benim de devrimde MSN vardı mesela. 99-2006 yıllarına baktığınızda benim internete çok rahat erişebildiğim yıllarda. ICQ kullanan bir kitle vardı ama yavaş yavaş ölüyor. Yerini daha kolay, pratik iş yöntemlere bırakıyordu. Ve forumlarımız vardı. Zaten donanım haberinde aslında yükselişine baktığınızda tamam biz teknoloji habercisi olarak işe başladık. İlk yaptığımız iş donanım veya gelişen teknolojinin haberlerini yapmaktı ama sonrasında forumumuz sayesinde çok daha büyük kitlelere ulaşabildik. Neden? İnsanlar o zaman sosyal platformlar bu kadar gelişmediği için giriyorlardı, oraya arkadaşlar ediniyorlardı, bilgi paylaşıyorlardı. Kaldı ki hala da çok daha büyük bir kitleye bugünkü durumda olmamızı neden olan şey forumumuz. Daha büyük kitlelere hitap etmemizi sağlayan şey. Teknolojinin haberleri ağırlığı da donanım haber isminden de anlayabileceğiniz gibi o zamanki çıkış noktamız PC donanımları üstüneydi. Teknoloji dendiği zaman bilgisayarcı anlaşılıyordu. Bir de bilgisayarcı dediğiniz zaman da şu tip, aynen böyle bir tip anlaşılıyordu. Yani sosyal bakımdan çok fazla aktiviteye katılmayan, işi gücü, ekran kartı, oyunu olan, yani ben bilgisayarla ilgileniyorum dediğiniz zaman eve kapanıp internete bakan da anlaşılmıyordu. Oyun oynayan tip anlaşılıyordu. Öyle bir adam oluyordunuz. Ekran kartı falan gördünüz mü de seviniyordunuz yeni bir cep telefonu almış gibi. İşte öyle bir değişim süreci. Bunun arkasında altın çağı geliyor. Altın çağı derken böyle klasik bir fotoğraf koymayayım dedim. Şöyle artistik işte Beats audio kulaklıklarla beraber Beats audio destekli bir cep telefonundan müzik dinlerken. Bunlar bir dergi çekimi için yapılmıştı. Hazır kullanıyorum altın çağı falan da yazayım dedim ki saçlar da o zaman duruyor. Şey olsun böyle bir eşlenik bir eşgüdüm yaratsın diye. 2006-2012 yılı neden altın çağı diyorum buna? Şimdi 2012'den sonrasının ismini ne koyacağız onu hep beraber karar veririz. 2006'dan sonra ADSL çok hızlı bir yaygınlaşma sürecine girdi ülkede. Hepimiz geniş bant internete erişebilir olduk. Tabii ki o zaman ADSL hızlarıyla şu anki hızlar karşılaştırılamaz ama En sonunda aylık belli bir sabit ücretli ki kabul edilebilir bir sabit ücretti bu. İnternete 7/24 bağlıydık ve içeriye hızlı bir şekilde erişebiliyorduk. Hatta internetten video filan izlemeye başladık böyle ufak ufak. O kadar hızlı bir gelişim içindeydik. Çünkü biz internet oldukça geç tanıştığımız için zaten o sırada yurt dışındaki siteler ve medya içeriği yürümüş gitmişti. Bizim insanımız da bu içeriği birdenbire alınca böyle bir coştu. Yani videolar indirebiliyor, müzik programları var. Müzik programları derken MP3 indirme programlarından bahsediyorum. Herkes bir şekilde edinmişti, torrenti falan dibine vuruyorduk o dönemde. Çünkü lisans içerik nedir kimse bilmiyor zaten. Öyle bir durumda bir çıkış yakaladık. Şimdi burada değişen bir şey oldu. Şimdi internet herkese yayılınca, en ucra köşeye gidince, en ucra köşedeki adam da tabii ki sizle etkileşebilir hale geldi. Bu adam teknik bilgisi oldukça kısıtlı olan, İnterneti genelde karşı cinsle iletişim için kullanan, ki öyle zanneder. Mesela erkeklere baktığınızda, ay burada kız bulunuyormuş falan muhabbeti vardır hani. Genelde demek ki kızlar da o platformlara giriyorlar ki o platformlarda karşılaşabiliyorlarmış. Sosyalleşme yaşanıyormuş yani. O zaman işte sosyal platformlar yavaş yavaş İstanbul Net vardı değil mi? Bir şey vardı öyle. Yonca vardı mesela. Benim Yonca'da profilim de vardı o zamanlar. Deniyorduk ne yapacaksın bilgisayar başında yapacak hiçbir şey yok. Açıyorsun şansını deniyorsun falan. Onu da çok iyi paraya sattılar bu arada Facebook'un yükselişinden önce. O da bir başarı hikayesidir. Belki onları da bir gün bulup çağırsanız çok güzel hikayeler anlatırlar size. O tip bir değişim içine girdi. Yani kitle yavaş yavaş teknik bilgiden uzaklaşan, daha farklı şeyler arayan internet ortamında. İçerik çeşitliliği konusunda artık yani teknolojiyle ilgili zaten adam bir şey istemiyor, aramıyor. Teknolojiyi de çok fazla ilgili takip etmiyor. Nedir? Bunlar mesela haber sitelerinin yükselişi, yavaş yavaş gazetelerin dijital ortama doğru geçmeye başlaması. O dönemi yakalayamayan gazeteler şimdi pişmanlar zaten. Genel olarak dergilerin o yavaş yavaş çöküş, satışların azalış dönemi hep bu sürece denk gelen dönemdir. İnternetin altın çağı, internet haberciliğinin, teknoloji haberciliğinin de altın çağı diyebiliyoruz biz buna. Çünkü biz de bilgiye çok kolay erişebiliyorduk. İnternet hızlı bir şekilde emrimizde. İstediğiniz siteye gidiyorsunuz, siteler çoğalıyor yurt dışında da yavaş yavaş. Kullanıcı arttıkça doğal olarak ona hizmet etmek isteyen, ona servis veren siteler de çoğaldı. Biz de onlardan yararlanıyorduk. Şimdi Türkiye'de teknoloji habercisi dediğinizde doğal olarak teknoloji üretmeyen, teknoloji üretsek de pek paylaşmayan bir ülkeyiz. Yani bugün Aselsan'a falan gittiğimizde pek bizde o zamanlar konuşmak istemiyorlardı. Şimdi fuarlara gittiğimizde Allah razı olsun tanıyorlar falan, yardımcı oluyorlar, teknolojiyi anlatıyorlar ama o zamanlar abi ben web teknoloji sitesinden geliyorum işte yardımcı ol falan dediğimde adam öyle bir bakıyordu ki yanlış bir iş yaptığınızı falan zannediyordunuz. Gerçekten böyle böceğe bakar gibi falan bakıyorlardı. Şimdi artık anladılar onlar da. Artık gittiğimizde çok sağ olsunlar. Yanlarına çağırıyorlar. Bir şeyler anlatmaya başladılar. Ne yapıyorduk? Yurt dışındaki siteye gidiyorduk. Okuyorduk. Öğrenebildiğimiz kadarını da Türk kullanıcısına aktarıyorduk. Yani aslında yaptığımız şey öğretmenlerin yaptığı gibi şeydi. İlk önce öğreniyorduk. Sonra öğrencilerimiz de bizim aslında ziyaretçilerimiz de onlara bir şeyler aktarmaya çalışıyorduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda da bir değişim içine giriyorduk ki bu dönemde İnternetin hızlanmasıyla beraber dedim ya video içeriğiyle tanıştık diye. Bizim yaptığımız şey aslında donanım haberi olarak da belki benim bu kadar tanınmam, sitenin üstünde bir isim yapabilmemi sağlayan şey de video içerikleri üretmeye başlamamız oldu. Çünkü internet hızlıydı, insanlar erişebiliyordu. Biz de onlara okumaktan sıkıldıkları için farklı içerikler sunmaya başladık. Ne yaptık? Video içerikleri sunmaya başladık. Bu sayede etkileşim arttı ve yavaş yavaş da burada görebilirsiniz. Teknoloji haberleri dendiğinde artık PC donanımları artık mobil cihazlara doğru da gitmeye başladı. Biraz lifestyle, şu aslında lifestyle deniyor İngilizcesi ama Türkçe magazin olarak çevriliyor. Pek magazin uymuyor aslında buna. Magazin dendi mi çünkü bizde ünlülerin hayatı hemen akla geliyor. Gerçekten de aslında magazin herhalde anlamı da olsa gerek. Biraz daha böyle yaşamın içinden gelen, herkese hitap eden, evde kullanacağımız elektronik eşyaların haberleri de yavaş yavaş okunmaya ve ilgi çekmeye başladı bu dönemde. Çünkü MP3 çalarlar yavaş yavaş yerlerini o daha gelişmiş modellere bırakırken insanlar bunlar işimize yarayacak mı, yaramayacak mı, bu kadar para vermeye değer mi, değmez mi merak ediyorlardı. Bunun takibinde ise şu anki günümüze geliyoruz. Günümüzde ise olay çığırından çıkmış durumda. Artık herkese erişiyor. Yani yavaş yavaş o uç noktadaki insanlar erişiyor diyorduk ya, şu anda o uç noktadaki insanlar internette çoğunluktalar ne yazık ki. Bunu her yerde hissedebiliyorsunuz. Herhangi bir haber sitesine girin, yorumları okuyun. Çok net bir şekilde görebilirsiniz. YouTube'da herhangi bir video açın, müzik videosunun altına girin. Zaten kullanılan dil ve seviyeden internetin artık hangi kitleye nasıl ulaştığını çok net görebiliyorsunuz. Alım gücü olan herkes internete erişebiliyor çünkü. Yani bugün belli bir seviyenin üstünde bir geliriniz varsa, askeri gelir seviyesinde bir para kazanabiliyorsanız internete erişebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey çünkü eşitlik sağlıyor. Bilgi erişim eşitliği çok önemli bir konu. Herkesin bilgiye erişebiliyor olması lazım. Ama işte biz o bilgiyi kullanma kısmında insanlarımıza bilgi vermediğimiz için zamanla ne yazık ki. Bence okullarda belki de yapılması, öğretilmesi gereken şeylerden bir tanesi bilgiye nasıl erişileceği ve nasıl kullanılacağı anlama kısmında belki de çalışmamız gerekiyordu. O yüzden şu anda biz tamamen tüketiyoruz. Ve tüketmek istedikleri içerikte inanılmaz çeşitlilik göstermeye başladı. Bugün taşla telefon kırandan tutun da işte burada gördüğünüz gibi teknoloji haberciliği dendiğinde işte adam uzun namlulu bir silahla telefonu ateş edip onu da çekiyor. Ve bunlar daha fazla izlenmeye başladılar çok enteresan bir şekilde. Bizim değişimimiz buna doğru gidiyor. İşte bizim direndiğimiz kısım da bunu yapmamak. Yani telefona silahla ateş etmeme kısmında direniyoruz hala. Ya da üstünde lahmacun açıp çiğ köfte yememe kısmında. Ama ne kadar direneceğiz bilmiyorum. Bir gün sonunda beni görebilirsiniz yani. Şöyle servis yaparken büyük bir telefonla beraber. Burada teknolojinin haberciliği dendiği zaman da hemen ilk akla cep telefonları gelmeye başladı. Artık kimse PC falan izlemiyor, okumuyor. Şimdi bizi eleştirirler. İsmimiz Donanım Haber diye geçiyor ya, donanımhaber.com. Siz donanımcısınız, niye donanım haberi yapmıyorsunuz diyorlar. Uğraşıyoruz, bir hafta falan sürüyor bir ekran kartının testi. Öyle kolay bir iş de değil. Takıyorsunuz rakipleriyle beraber test platformunda çünkü istatistikler elde etmeniz lazım. Bir hafta uğraşıyoruz, videoyu yayınlıyoruz. 3000 klik falan oluyor ilk gün. İkinci günde bir 2000-3000 daha alırsa 6000'i buluyor, sonra tarihe gömülüyor. Herhangi bir cep telefonu ya Çin'den gelmiş, cebimden çıktı işte sahte bilmem ne izledim, inceledim de cep telefonu olarak o 10.000 kliği ilk gün alabiliyor. Yani seviye bu yüzden değişmeye başladı. Doğal olarak biz de yayıncıyız, bizim de kliğe ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Biz de kalitemizi koruyarak cep telefonu haberlerine daha fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Zaten değişim de artık o tarafta oluyor. Yani bugün bir cep telefonu modeli duyuruluyor, siz de biliyorsunuz. Ertesi gün diğerini merak etmeye başlıyorsunuz zaten adamlar duyurmasa bile. Bugün iPhone 7'yi konuşuyorlar çok enteresan bir şekilde. Ya da 6S'yi satın alamadık. İşte biz de buraya doğru gidiyoruz. Ama bu çağda değişimde yavaş yavaş şirketlerin de yok olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında Donanım Haber ismi değil de bir Mesut Çevik, Erdi Özağ ya da Yunus arkadaşımız mesela şimdi sinema bölümünde incelemeler yapıyor bizde. Çeşitlilik arttığı için bilim kurgu filmlerini falan da incelemeye başladık ilgi çeker tarzında ki çekiyor gördüğümüz kadarıyla. O tarafta içerikler üretiyoruz. Ama ismen kullanıcılar isimleri takip etmeye çalışıyorlar. Ne yapıyor burada da işte YouTube şu anda kişilerin ön plana çıktığı bir platform olmaya başladı. İnsanlar şunu görmek istiyor. Ya ben Erdi'yi seviyorum, Erdi'nin sözlerine çok güveniyorum. Ben direkt Erdi'yi takip etmek istiyorum, Mesut'u görmek istemiyorum diyor adam. Ya da tam tersi, Erdi için aynısını söylüyor, sadece beni takip etmek istiyor. Neden? Kişisel bir platform olunca çünkü kişisel bir web sitesi, bir evden yayın yapan bir adam olduğunuzda size daha fazla güven duyuyor. Diyor ki şirketler daha fazla kazanıyor. Bunlar kesin reklam yapıyorlardır, farklı işler vardır bunların altında ama adam evinden yayın yapıyorsa bu dürüst ya, bu bizden biri diyor. Halbuki bilmiyor ki evinden yayın yapan adam benden 50 kat daha fazla kazanmaya başladı zaten sektörün değişimi içinde. Çünkü arkadaşlar evinden yayın yapan adamın yaşaması için para kazanması lazım. Para kazanması için de onun banner gösterecek bir yeri yok. Bu sefer tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Ne yapıyor? Adam kullanmadığı ürünü kullanıyormuş gibi gösteriyor size. Benzer herkes yapıyor demiyorum ama yapmak zorunda kalıyor bir yerden sonra. Ya da farklı farklı reklam çeşitleriyle gelir elde etmeye çalışıyor. Çünkü kişisel yayıncılık dediğiniz olayda da günün sonunda adamın para kazanması lazım. Ne yaparsanız yapın, para kazanmıyorsanız hayatınızı devam ettiremezsiniz. Bu işin de gereklilik kısmı o yüzden. Hani para para deyince insanlar bazen irite oluyorlar. Ya amma çok dedin diye ama hepimizin amacı o değil mi sonuçta? Bundan mezun olduktan sonra bedava iş yapacağım diyen var mı herhangi bir mühendis arkadaşımızla? Ya da ücretsiz program yapacağım, reklam bile koymayacağım üstüne falan diyen. Yok, çünkü hayatınıza devam edemezsiniz. Geliştiremezsiniz kendinizi. İnsanlara servis vermeye, hizmet vermeye devam edemezsiniz. Devamlılık için de belli bir gelir ihtiyacınız var. Gelir modeli oluşturma ihtiyacınız var. Şu anda işte bu günümüz yayıncılığının son noktasında, sorun yaşadığı noktada da o geliyor. Yani adamlar gelir oluşturma kısmında ikilem içindeler. Ya şimdi bu ürünü alıp mükemmel dediğinizde kazanacağınız para çok yüksek. Ama bu belli bir yere kadar sizi götürür. Bir yerden sonra güvenilirliğinizi zedeler. Ve bundan kazanacağınız para sürekli olmayacağı için de yapmak pek akıllıca bir şey değil. Yani adamın dürüstlüğüne bakmayın siz. Gerçekten akıllıca değil. Dürüst olmanıza gerek yok. Herhangi akıllı bir adam bunu yapmaz. Çünkü bir kez güveni kaybettiği zaman bilir ki sitesine ya da o platformuna girecek adam yok. O yüzden de model oluşturmaya çalışıyorlar, ıkınıyorlar ama olmuyor. Zaten bir sonraki adamı bence o belirleyecek. Ne yapacak insanlar? Ya tek başlarına gerçekten farklı platformlardan reklam alarak bu işi devam ettirecekler. Mesela teknoloji yayıncısı olarak Mesut Çevik'i göreceksiniz ama sponsoru Prima, işte çocuk bezleri falan, arada onların reklamını yapan bir adam göreceksiniz. Böyle değişik bir şekilde alakasız. Ya da bu değişim hani bireysele doğru gitti diyoruz ya artık yayıncılık. Belli bir yıldan sonra da tekrar kurumlara doğru dönen, platformlara doğru dönen, reklam gösterebilecekleri alanlar olan ya da farklı gelir modellerinin oluşturulduğu bir yere doğru gidecek. Bilmiyorum, YouTube kanalınız var mı hiç böyle vlog falan çeken? Son dönemde çok moda mesela. İnsanlar hayatlarını falan çekiyorlar. Ve gelir elde ettikleri model olarak baktığınızda çok daha keyifli. Onlar daha dürüstler. Neden? Adam hayatını çekiyor zaten. Bir şey yok. Yani şunu kullanıyorum dese de gır gır geyik yapabiliyor o tarafta. Sıkıntı yok. O yüzden bakalım nereye doğru gidecek. Yani ben aslında şu günümüz devrine taş devri demek istiyorum biraz. Çünkü taşla telefon ezen adam şu devirde ya da telefonu silahla vuran adam gerçekten inanılmaz fazla hit alıyor. İnanılmaz fazla izleniyor. Bakalım bu taş devrinden sonra tekrar cilalı döneme falan dönebilecek miyiz? Bizim Türk yayıncılığı için önemli kriterlerden bir tanesi. Yurt dışına baktığımızda yurt dışında sıkıntı yok. Çünkü bireysel olarak çok kaliteli iş yapan, bizim üstümüzde iş yapıp tek başına var olan insanları görüyoruz. Yani YouTube'da şu anda yurt dışında bizim ibretle izlediğimiz yayıncılar mevcut. Bireysel adam tek başına isim yapmış. 4 milyon, 5 milyon takipçisi var. Her bir videosu 1,5 milyon kere falan tıklanıyor. Ve bildiğiniz inceleme yapıyor adam evinde. Hiçbir şeye cıvıklığa kaçmadan, hiçbir argo kelime kullanmadan bunu yapıyor. Bizim önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Umarız Türk yayıncılığı da buna doğru değiştirilir, yani gider. Ama tabii ki buna da kullanıcı karar verecek. Şimdi diyoruz ya, kullanıcının değişimi ve ilgisi bizi etkiliyor diye. YouTube'da da öyle bir durum var. Şimdi YouTube'da veya benzeri platformda çok hit almak istiyorsanız ne yapacaksınız? İzleyici neyi seviyorsa ona hitap edeceksiniz. Bu da birazcık işte eğlenceli içeriklere doğru gidiyor. Değişimi göreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Değişim nereye doğru gider? Yani gerçekten YouTube bizi götürür mü, yoksa var olmaya devam mı ederiz? Var mı bu konuda fikri olan? Yok herhalde, böyle şey kaldık. Dengede. Ya da geberin falan diyormuş böyle adam için. Lanet olsun falan tarzı. Evet, benim anlatacaklarım bunlar. Ben dediğim gibi yani bu sunumlarda en çok soru cevap kısmını seviyorum. Hızlıca bir sunum yapıp geçeyim dedim. Evet, sen sor.
Merhaba, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
YouTube'da aslında Twitch ve Twitch YouTube'a göre daha ağır basıyor gibi geliyor bana şu an ama...
Ya o oyun yayıncılığında ama. Şimdi teknoloji yayıncılığını konuşuyoruz ya. Bir de Twitch'te de şöyle bir durum var. Twitch'te belli oyunlar mesela çok fazla izleniyor. Belli birkaç yayıncı var. Herkesi göremiyorsun ama YouTube'a gittiğinde daha fazla Türk yayıncının çok daha fazla kitleler tarafından takip edildiğini görebiliyorsun. Ve Twitch'te yayın yapan oyun yayıncıları için konuşmak gerekirse onların artık YouTube'da kanalları var hepsinin. Çünkü YouTube'da da bir gelir modeli var. Sonuçta reklam gösterebiliyorlar oyunlar üstünden. O yeri değerlendirmek istiyorlar.
Sabah da shiftleri.net buradaydı. Evet. Onların aslında yakınlığı konu buydu. Ve Tekno'nun işte bu teknoloji atandım yaptığı hareketleri insanlara daha fazla kit almak için yapıyor bunları falan diyor. Onlar da...
Ya aslında ben şimdi dediğim gibi orada bir ikilem var. Türkiye'nin istediği bu, adam da yapıyor. Başarılı bir model oluşturdular. Onların iddiası zaten biz Türkiye'nin en iyi incelemesini yapıyoruz iddiası değil. Burada bizim düşünmemiz gereken şey biz nasıl ayakta kalacağız.
Evet, şimdi yani siz bunu düşünürken bu sefer daha kaliteli videolar azalmayacak mı? Yani siz de o konuda oraya yönelik...
Şöyle bir durum var. İşte biz şu anda yönelecek bir nedenimiz yok. Biz gelir elde etmeye devam ediyoruz çünkü. Reklam bannerlarından. Ama iş değişir. Reklam bannerları artık tamamen gösterilmez hale gelirse, ki video reklamlar da gösteriyoruz kullanıcılar ne kadar istemese de. Eğer bu model tamamen biterse o zaman zaten büyük ihtimalle ben bu sektörü bırakmış olurum. Yaşlanırım yani o zaman zaten. Bu iş pek bana yakışmaz herhalde. Çocuklar bu var filan diyor. Göremiyorum ama iyi bir şeye benziyor. Var mı başka sorusu olan, merak ettiği şey? İlla konuyla ilgili sormanıza da gerek yok. Evet. Ben duyuyorum. Sıkıntı yok ama şimdi kameraya çıkacaksın ya, oradan şey yaparız.
İşletim sistemleri ile ilgili.
Tabii. Ya şöyle bir şey var o tarafta. Yani bir işletim sistemini sizin kullanmanız için hazırda herkes tarafından merak ediliyor, destek görüyor olması lazım. Şu anda Android'de hem uygulama sayısı olarak bir gelişmişlik var, yerine oturmuş durumda. Hem de kullanıcılar Tizen'imizden işletim sistemli cihaz kullanmak istemiyorlar. Belli oldu bu ürettiği telefonlarla, bunu net bir şekilde gördü Samsung aslında. Windows bile, Microsoft bile yani Windows Phone'da bir şey yapamadıysa, bence yeni bir işletim sistemini denemenin hiçbir manası yok. O tarafta onların oturup düşünmeleri gereken şey Android dışına nasıl çıkarız değil de nasıl artık bu tarafta farklı bir şeyler yaparız olması lazım. Çünkü bilmiyorum bilginiz var mı ama mobil sektörde mobil dünyanın karlılığının, hani mesela bir pasta düşünün, işte bütün mobil üreticiler içinde ve para kazanıyorlar bu pastadan. 100 lira bir gelir var. Bunu bölüşüyorlar işte 10 üretici. Apple sadece %93'üne yakınını alıyor bu gelirin. Yani gerisine o 7 liralık bir kısım kalıyor 100 liradan. Onun için işte adamla uğraşıp duruyorlar. Kimisi işte Note 5 çıkartıyor, kimisi Edge bilmem ne diyor. G4 diyor, G5 diyor. İşte o kısımda onların bir şeye ihtiyacı var, bir çıkış noktasına ihtiyacı var. Yeni bir işletim sistemi zaten intihar olur o tarafta. Adam %7'ye sıkışmış kalmış karlılıkta. Yeni bir şeye yatırım yapmak da çok büyük maliyet. Biliyorsun o Tizen işletim sistemi dedikleri daha öncesinde MIGO olarak geldi. Ondan sonra Tizen'e döndü bilmem ne. Bir şeyler değişim geçirdi. Ama olacak gibi değil, görünmüyor. Evet, başka yok mu sorusu olan?
Hoş
bulduk.
Ben Windows 10'un gidişatı hakkında soracaktım. Microsoft ne yapmalı sonunda?
Ya var, Microsoft'un yapacağı iş, bu aslında yıllardır sektöre dile getirildi. Bu benim öngörülerimden bir tanesi değil, bunu söyleyeyim. Biz büyükleri dinleyerek geldik buralara. Onların söylediği bir şey başından beri Microsoft tüketici elektroniğinden çıksın. Tüketiciye ürün üretmesin, sadece firmalara özel ürünlerle kalsındı. Onların yapması gereken iş gerçekten o. Cep telefonundan falan çıkmaları lazım. Zaten akıllı bir firma bence hiçbir üreticinin kullanmadığı bir işletim sistemini kendisi bir telefon firması alıp o telefonun içine yükleyip satmaya çalışmaz. Anlatabiliyor muyum? Orada çok büyük bir hata yaptılar. Cep telefonu kısmında bir şey yapabileceklerine hala inanmıyorum. Çünkü o işletim sistemi gerçekten çok kötü bir durumda. Çok açmaları, çok geliştirmeleri lazım. İnsanlar gelişecek bir platformu satın almazlar, gelişmiş platformlar varken. Ucuz olarak kalırlar. Sonrasında da görürsünüz, çıkacaklar sektörden. Yani onlara o iş kurtarmaz. Şimdi diyorlar ki Android uygulaması çalıştıracak bizim cep telefonumuz. Tam Android uygulaması çalıştıracaksam onda gider Android satın alırım. Niye senin cep telefonunda farklı bir platform üstünde onu çalıştırmaya çalışayım ki? Mantıksız mantıksız işler. Hele en son gösterdikleri şey çok komik. Ne diyor? Cep telefonunu bilgisayar yapacaksınız diyor. Zaten ilk başta Pocket PC'leri hatırlıyor musunuz? Hiç Pocket PC gören oldu mu? Kalemle kullanılan bu cep telefonları ve cep bilgisayarları diye geçerdi. O zaman zaten Pocket PC, bakın cep bilgisayarı diyor adam. Neden? Bilgisayarda yapabildiğin her şeyi diyordu, cebinde yap. Cep telefonunda yap. Ya da o bilgisayar kıvamındaki dokunmatik panelde yap diyordu. Tutmadı. İnsanlar çünkü PC'de yapabilecekleri şeyi PC'de yapıyorlar daha hızlı bir şekilde. Onlara cep telefonu uygun bir model lazım. Şimdi cep telefonumu çıkartacağım, oturtacağım da bilgisayara dönüşecek. Yani adamların anlatıp övündükleri şey bu halde. 20 yıl önceye falan geri dönmüş durumdalar. Daha çok işleri var. Onların yapması gereken iş bence o sektörden çıkmak. Başka bir üreticinin ilgi göstermediği işletim sistemi zaten ölmüştür. Apple değiller yani. Bu devirden sonra yapamazlar. Rica ederim.
Hoş
bulduk.
Benim sormak istediğim şey bu. Markalarla ilgili cidden bir fanlık ya da bir şey durumu var mı? Mesela bu yani Apple şimdi yani top bir marka yani.
Evet.
Elektronikte yani. Sizce Apple yani bu duruma yani cidden yani nasıl geldi? Yani bu reklamlarla mı geldi, yoksa cidden ilk başta kaliteli ürünler çıkart, sonra belli bir kitle topladıktan sonra her sene aynı şeyleri tekrarlamaya başladı?
Ya şöyle bir şey var.
Yani şeyi piyasada mesela Apple'dan daha iyi ürünler çıkıyor mesela şimdi. MacBook'tan mesela daha iyi bilgisayarlar çıkmaya başladı. Çoğu şeyi kopyalıyor mesela kalem.
Ama işte kopyaladıkları için orijinali gibi çalışmıyor. Bilmiyorum yani deneme fırsatın oldu mu onlara ama.
Ya mesela Apple'ın ilk başta iPhone çıkardığı zaman hiçbir zaman kalem eklemeyeceğiz dedi. Şimdi tekrardan
kalemi iPad ekledi. Şimdi o tarafta şöyle bir şey var. 2007 yılına döndüğümüzde ilk iPhone'un tanıtıldığı dönemde, bilmiyorum hatırlıyor musunuz, izlemiş miydiniz lansmanı? Biz takip ettik. İnanılmaz böyle etkilenmiştik. Çünkü ilk defa adam parmağınızla kullanabileceğiniz bir sistem tanıtıyordu. Cep telefonu tanıtıyordu ve multitouch denen bir şey gösterdi bizlere. Telefonu edindik ülkede. Kullanırken o kadar keyifliydik yani. 3-5 yazılım yükleyemiyordunuz zaten. Bir galerisi vardı içinde, bir haritalar servisi vardı, bir YouTube vardı o zaman kullanabildiğimiz. Bir de webde geziyorduk. O zaman dediğimiz şey gerçek cihaz buymuş yani. Cebimize taşımamız gereken, bizi bilgiye ulaştıracak cihaz buymuş. Çünkü her şeyi vaat ettiği gibi yapıyordu. Çok önemliydi bu. Mesela Samsung'un o zaman yine Pocket PC kıvamında Windows işletim sistemli cihazları vardı. O zaman Android falan yoktu zaten. Kimse bilmiyordu bile. Alıyordunuz. Vaat ettiği şey çok daha fazla, hiçbir şey yapamıyor ama. Kullanmaya bir başlıyorsun, kamera egze hata verdi diyor. Daha kutusundan çıkarttım telefonu, kameraya tıkladım, kamera egze hata verdi diyor, çalıştırılamaz, sistemi tekrar başlat. Bellek taşması var alette zaten, bir türlü kernel'de onu halledemediler. Bu Pocket PC'leri falan en büyük sıkıntısı belli bir süreden sonra uygulamaların bellek taşması yaşayıp çökmesiydi. Ve bunu engelleyemediler hayat ömrü boyunca. Şimdi tüketici neyi gördü? Bir şeye para veriyor, çok fazla para veriyor ama kutu listesinde az şey yazsa da o yazılanların hepsi mükemmel çalışıyor. Zaten adamlar buradan yürüdüler. Ve sonrasında dikkat ederseniz Apple ürünleri hiçbir zaman ucuz olmadı. Hep pahalılardı. Yani satıldıkları ülkeye genel olarak baktığınızda o dönemde hatta Balmer'ın falan açıklaması var. Ya 200-300 dolara biz telefonu zor satıyoruz. Bunlar 600 dolarlık telefonu satamazlar falan diyordu. Vizyon işte öyle. Yani adam 200-300 dolarlık telefon üretmek istiyor çünkü. O yüzden hiçbir şey çalışmıyor. Satamadığı için diğeri 600 dolar üretiyor. Doğal olarak her şeyin en kalitesini kullanabiliyor. Çünkü kar edebiliyor üstünden. Parayla satabiliyor bunu. Ne yapıyor? Her şeyin en iyisini kullanıyor. Kapasitif ekran dediği şeyi Apple keşfetmedi. Ama satabileceği için o telefon üstünde, o fiyata. O yüzden telefonda kullanma şansına erişti ve kullandı. Önemli noktalar bunlar. Şimdi MacBook diyorsun mesela. Diyorsun ki diğerleri taklit ediyor onu yapabildiklerini falan. Şimdi MacBook cihazlar normal bir PC'nin neredeyse 2,5-3 katı fiyata satılıyorlar. Ama satın alıyorsunuz. Adam sana 10.000 saat pil ömrü sunuyor. Malzeme kalitesine bakıyorsun mükemmel. Yani eksikleri yok mu? Bazılarında eksikler var. Fabrikasyon hatalar var ama vaat ettiği şeyi yine mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Kime göstersin etkileniyor. Yani o elmadan etkilenmiyorlar. Cihazı kullanmaya başlayınca öyle bir deneyim hissediyor ki adam. Ya parama değdi diyor. Halbuki 2,5-3 kat para vermiş. Aslında düşünecek olursan ama şundan emin o firmadan mağaza satın alırken. Evet ben bunu 2,5-3 kat fazladan para vereceğim. Ama evet hak edecek, çalışacak diyor. Şimdi diğer firmada bunu şey yapamıyorsun, gözlemleyemeyebiliyorsun yani. 3 kat 4 kat fazladan para verin bir ürüne ama çalışmasın. Kendinizi enayi gibi hissedersiniz mesela. O çok değişik bir duygu. Diğer taraf bunu hissettirmiyor gerçekten. Bugün iPhone'a bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ne yapmış adam işte şunu eklemiş falan benim günlük hayatımı etkilemez ki. Zaten bu diğer telefonda da vardı. Ama niye adam bu kadar süre bekliyor onu eklerken? Satabildiği bir müşteri kitlesi var ve o müşteri kitlesinin bunu kullanmaya başladığında hem ona hazır olmasını istiyor gelen seviye bakımından hem de mükemmel bir şekilde kullanmaya başladığında rahatsız olmadan kullanabilmesini istiyor, bekliyor. İşte diğer firmalarla ona ayıran şey o. Yani düşünsenize şimdi 100 liranın 93 lirası size akıyor. Yavaş yavaş bekleyip gerçekten her şeyin en iyisini yapabilirsiniz. Diğer 7 liralık adamların o sıkıntısı var işte. Adam zaten 6 aylık bir telefon üretiyor. Yani ürettiği model 6 ay. 6 ay sonrasını düşünmüyor bile o modeli üretirken. O yüzden ne versem gider modunda birazcık hatalı ürünlerle hayatlarına devam ediyorlar. Apple kısmında tamam pahalı ben Apple ürünleri kullanamıyorum. Benim alacak gücüm yok açıkçası. Alacak gücüm yok derken editör olduğum için ben diğer tarafın sorunlarını halledebiliyorum. En azından belli bir teknik bilgim var. O yüzden ben 2,5 kat ucuz ürünleri tercih ediyorum satın alıp kullanırken evimde de. Ama adamların ürünü geldiği zaman da ya para olsa bundan alırsın diyorsun. Hiçbir zaman da şey kısmına geçmiyorum. Yani bunlar adamı kazıklıyor demiyorum. Adamlar çünkü bir deneyim satıyorlar sana. İster alırsın, ister almazsın. O kısımda tüketici özgürlüğü var. Yani kullanıcıların şeyi var. Son dönemde bu inanılmaz fazla ayrışmışlık var diyorlar ya ülkemizde falan. Dünyaya baktığınızda genel olarak onlar siyasi ayrışmışlık kısmında değiller ama teknoloji ayrışmışlığı bu fanatiklik, firma fanatikliği tüm dünyada var. Mesela adam Android alana laf ediyor, Samsung alana laf ediyor. Yok işte oradan kalkıyorlar, Apple alanlara laf ediyorlar. Apple'cılar bunlara bir şey söylüyor falan filan. Sonuçta günün sonunda eğer aldığın cihazdan memnunsan, sen çok mutlu bir adamsın. Kimsenin uğraşmana gerek yok. Ürün değiştirmene de gerek yok. O kısımda böyle birazcık şeylere kanmayın derim. Forumda yazılan o negatif yorumlara filan. Önemli olan kullanıcının ne düşündüğü ki satıyorsa iyi ürün yapıyordur. Kullanıcı aptal değiller çünkü. Sen kendini düşün şimdi. Kötü bir ürün satın almış olsan alır mısın bir daha? İstediği kadar markası iyi olsun. Almazsın. Öyle bir durum var. Evet. Hemen arkanda.
Merhabalar. Öncelikle donanımlarla ilgili bir soru sormak istiyorum.
Tabii.
1-2 sene kadar, hatta aylar öncesine kadar siz Twitch olsun, YouTube olsun bu tarz yerlerde şey yapmazdınız. Hep kendi siteniz üzerinden HTML5 platformu üzerinden kendi videolarınızı yayınlardınız, oradan şey yapardınız. Neden bir anda böyle hem Twitch'ten canlı yayın yapıp hani inceleme yapmaya başladınız ve neden YouTube'a özel böyle programlar hazırlamaya başladınız?
Şöyle bir değişim oldu. Şimdi Twitch ve YouTube'da ben vardım zaten. Bilmiyorum benim kanalımı bilenler var mı? Ben Twitch'te de YouTube'da çok uzun süredir yayın yapıyorum. Kendi kişisel kanalım vardı. Şirket belli bir yerden sonra şey dedi, ya hani yapma artık çünkü bize rakip platform gibi görünüyor, dışarıdan kötü duruyor dediler. Ben de dedim ki madem rakip duruyoruz bari ben burada devam edeyim bu işe. Çünkü ben bunu sevdiğim için yapıyorum dedim. Twitch işi aslında bizim Donanım Haber'de benden dolayı var. Yoksa Donanım Haber'in Twitch'le bir alakası yok, bölüm sonucu canavarının işi onlar. Genel olarak baktığınızda ben donanımcı olduğum için dedim Twitch'i donanımla buluşturalım. Ekran kartı incelemeleri falan yapalım, farklı bir şeyler olsun. Öyle bir şeyler deniyorum orada yani tamamen benim kişisel deneme alanım. Birazcık şirketin isminin yer alması da şirketin beni kırmamasından kaynaklı o tarafta. YouTube ise enteresan bir fantazi. Şöyle, şimdi mesela biz bir video yayınlıyoruz. İnsanlar daha çok YouTube'a giriyorlar. Bunu kabul etmek lazım ziyaretçi sayısı olarak. Adam videoyu bizden çalıyor. YouTube'a yüklüyor. Bizde izlenmiş 50 bin, yani 50 bin klik almış. YouTube'da 200 bin klik almış. Adam para kazanmış. Bana bir gün birisi özel mesajdan da mesaj yolladı. Abi dedi ya, sizin bir videonuzu koymuştum. İki tane videomu koymuş Canan'ın mobil telefonla ilgili. Bana işte oradan 200 lira para geldi. Para kazanmış bir de reklam gösterip. Ama ben bunun haram olduğunu düşünüyorum. Sana göndereyim dedi bunu. Adam öyle bir iyi niyet yani. Şey de yok şimdi. Ama dedim ki yani senin bana verdiğin zarar 200 liradan çok daha fazla. Çünkü Google size şey vermiyor. Gelen reklam gelirinin hepsini vermiyor. Zaten adam oradan kazanmış da bir 1000 lira. Siz 200 lirasını almışsınızdır. Yani aslında benim mahrum ettiği kısım o 1000 liralık kısım. Ayrıca yeni gelecek kullanıcıdan da beni mahrum etti. Ya dedim ki kardeş, para sende kalsın. Sıkıntı değil, helal olsun ama yani bana verdiğin zarar çok büyük dedim. Anlattım da ona bu şekilde. Sağ olsun anladı. Ya dedi, kusura bakma, siliyorum da videoları. Bir daha yapmayacağım dedi. Bizim şu anda orada varlık göstermemizin sebeplerinden birisi de bu birazcık. Yani biz bir hafta, iki hafta gecikmeli olarak artık videoları yüklüyoruz ki çalan adam değil de bir gelir gelecekse oradan ben de kazanayım diye. Yani öyle bir duruma düşürdük. YouTube şöyle bir kötülük yapıyor bize. Şimdi mesela müzik üreticilerine falan lisanslı bir içeriği yüklediğinizde dikkat etmişsinizdir. Lisanslı içerik yüklediğini deyip siliyor videonuzu. Biz dedik ya, biz donanım haberiz. Bizim ürettiğimiz binlerce içerik var. Bize de bir lisans koruma programını al. Yok dedi, sen yetersizsin diyor. Bizi almıyor mesela. Ama The Verge, Engadget gibi siteleri almış. Kendi Amerikan sitelerini. Türk olunca açıkçası ne vergi ödüyorlar, ne koruma altına alıyorlar. Çünkü sizin çalınan içerinizden deli gibi para kazanıyor adam. Umurunda mı? Bize bir şikayet paneli hazırlamış. Şikayet panelini otomatik form doldurucuyla dolduramıyorsunuz. Adam öyle bir teknoloji kullanıyor ki. Her seferinde adresime kadar gireyim diye. Ne yapacakmışım ben oradan? Adamın ilk önce videosunun linkini yapıştırıyorum oraya. Kendi orijinal linkimi yapıştırıyorum. Altına diyorum ki şunu şunu çalmış. Ben de buyum. Kendi mesleğimi, kendi şeyimi falan yazıyorum altına. Şirketteki görevimi. Adresimizi falan istiyor bir de. Ne yapacaksa artık. Adresimizi falan da yazıyoruz altına. Formu gönderiyoruz. Bir hafta sonra falan siliyor videoyu. Sonra da silinmiştir diye talep şeye geliyor. Kanalı kapatmıyor. Bazı kanallar var. Direkt donanım haber yazıyor üstünde. Adam bizim logoyu falan koymuş. Bütün videolarımız orada. Şimdi şöyle bir iş yapmaya başladı bu siteler. Akıllandılar. Mesela diyelim ki Samsung ne? S3 incelemesi. Galaxy S3 incelemesi. Adam yukarı başka bir başlık yazıyor. Video Galaxy S3 incelemesi. Altta da farklı açıklamalar var. Ben bir de benim sitede Galaxy S3 incelemesi neredeydi onu bulmaya çalışıyorum. Başlığı neydi filan diye. Yani bildirmeyi de çok zorlaştırıyor. Bu işi yapan adam para kazanıyor çünkü bu işten. Ekmek yiyor. Ve olabildiğince benim işimi zorlaştırarak YouTube'dan kayıba uğramama neden oluyor. Bizim YouTube'da olma sebebimiz biraz bu. Yoksa açıkçası YouTube bizim çok büyük rakibimiz. Ve orayı teknolojik içerik olarak beslemek istemiyoruz. Yani biz şunu da söylüyoruz her zaman. Gerçekten bizim ürettiğimiz içerik, evet virüs mü giriyormuş? Bizim ürettiğimiz içerik YouTube'daki şu an izleyebileceğiniz diğer yerli içeriklere göre birazcık daha rafine oluyor. Ya yani biz de aynı Apple gibi birazcık gelirimiz olduğu için daha rahatız. Daha böyle koşturmadan videolar çekebiliyoruz çok şükür. Editör sayımız da yeterli seviyede. Diyoruz ki kalitemiz var, en azından sitemize adam çekelim bu kaliteli, ama olmadı işte. Yani eninde sonunda mahkum ettiler bizi çünkü devlet korumuyor. Hani biraz evvel vergiyi sordunuz ya. Vergiler artınca cep telefonu üretimi başlayacak mı Türkiye'de diye. O taraf çok enteresan bir durum. Şimdi mesela otomobil vergileri yüksek olmasaydı, teşvik olmasaydı ülkede otomobil üretimi olur muydu acaba? Şu an Türk markalı otomobil üretmiyorsunuz ama yüz binlerce adam otomobil fabrikalarında çalışıyor Türkiye'de. Mesela Ülker, Eti gibi firmalar çikolata üretiyorlar, büyümüş durumdalar. Acaba yurt dışından gelen çikolatalarda vergi olmasaydı bir Ülker'e bir Eti'ye sahip olabilir miydik? Nestle'yi çok ucuza yeseydiniz, Nestle burada mı üretirdi, İsrail'de mi üretildi mesela? Öyle de düşünmek lazım. Yani bir şeyin vergisinin artması bazen kötü bir şey değildir. Biz YouTube'un reklam gelirlerinden vergi ödemesini istiyoruz ki en azından bizim ödediğimiz vergiyle bir eş olalım. Yani düşünsenize, yabancı bir kuruluş var. Ben çatır çatır vergi ödüyorum gelirimden ülkede. Adam ne ülkede adam istihdam ediyor, ne bir şey yapıyor. Vergi ödemeden bir de parayı alıp gidiyor, bir de bana rakip. Yani o gerçekten çok tuhaf bir durum. Bizim yerli üretici olanların da aslında onların talebi de değil bu vergi, onu da size söyleyeyim. Ya ben işin gerçek kısmını biliyorum. Bu bizim devlet politikası gereği yapılmak istenen bir şey ki onlar da vesile olun dediler onlar. Yani siz başlatın dediler, yakın kıvılcım, biz sizi destekleyeceğiz ki seçim dönemi falan böyle olunca olmadı. Yani Vestel'i suçluyorlar, yok o neden oldu falan diyorlar ama yani Allah aşkına arkadaşlar, bugün yukarıda tanıdığınız olmadan böyle bir şeyin alevini yakabilir misiniz ya? Yok bilmem neye ek vergi getir. Yani böyle bir şey imkansız zaten bir düşünecek olursak eğer. Ama gelseydi belki de yararlı olurdu. En azından ülkede, mesela ben birçok üreticiyi biliyorum. Bunların içinde tanıdık isimler de var. Ülkede fabrika falan aramaya başlamışlardı. Fabrika yapacak yer. Çünkü en kötü burada üretir satarız diyorlardı. Ne olacak diyordu. Evet tabii. Şimdi ZT dediğiniz firma küçük firma mı? Buradan Avrupa'ya ihracat yapacaktık eğer olsaydı. Kötü bir şey değil yani aslında. Tamam, birazcık şey zorlanırız. Belki iPhone alamayız. Anlatabiliyor muyum? Zaten şu anda alamıyoruz gerçi. Fiyatları bilmiyorum baktığınızda. Yani firmaları şeye zorlardı. Buradan eğer Orta Doğu'ya mal satmak istiyorsan Türkiye'de üret. Mesela. Sana teşvik vereceğim çünkü. En azından içinde biz çalışırdık. Ne olacak? Bantta çalışırsın ilk önce. Sonra bant şefi olursun. Oradan bir mühendis alırlar. Öğrene öğrene yavaş yavaş gidiyorsun. Mesela otomobil yan sanayi. Her ne kadar kalitesiz de olsa bir yan sanayi şeyimiz var. Belli sertifikalar almış büyük şirketler de var kaliteli üretim yapan ama cep telefonunda niye olmasın? Yani ben o işe katılmıyorum açıkçası. Vergi gelecekse iyi bir teşvikle beraber yararımıza olur diye düşünüyorum.
Peki YouTube?
Nereden nereye geldik yanınıza?
Peki YouTube'lar platformunda daha çok büyümeyi planlıyor musunuz?
Daha çok büyüme dediğin işte bir hafta iki hafta gecikmeli videolar atacağız. Olduğu kadar. Oraya ekstra bir şey yapmayacağız. Ha, YouTube kanalımıza üye olun diye siteye de koyduk bir tane. Şimdi 5000 üyemiz falan var mesela. Öyle oldu. Yani kendisi büyürse büyür. Açıkçası şu an için ekstra bir efor sarf etmeyi planlamıyoruz. O videolar artık adam çekerse bakacağız. Bunun haricinde evet bir arkadaşımız varmış.
Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Hı hı. Evet.
Ama şimdi başka bir kanalın incelemeleri oluyor. Yani yarım saat 40 dakika civarı. Yani 9 dakika bir kullanıcı için yeterli oluyor mu o ekran kartı için?
Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben mesela yarım saat 45 dakika inceleme izlemiyorum artık. Açıkçası bazen bir inceleme açıyorum 10 dakika ise kapatıyorum. Yani ne yapacağım 10 dakika? Benim tek görmek istediğim şey ekran kartı hızlı mı değil mi mesela? Kendim için söyleyeyim size. Gerçekten mesela R9 Nano'da merak ettiğin şeyleri bir düşün. Ekran kartı hızlı mı değil mi? Para alacaksın. Ya para vereceksin değil mi? İnceleme sonunda eğer şundan hızlı bundan yavaş diyorsa, alım kararını etkileyecek bilgileri veriyorsa sana, gerisi gerçekten boş muhabbet. Ne yapacağım yarım saat 45 dakika ekran kartıyla? Yani, üretimini anlatsam daha kısa süre inan bana.
De şöyle bir şey var. Yani mesela kartın canlı olarak oyun performansları yayınlanmadı. Tablo halinde yayınlandı.
Evet mesela orada şey var. Canlı oyun performansını isteyen arkadaşlar var ekran kartı incelemelerinde mesela. Benim sistemim, şu anda bizim test sistemi olarak kullandığımız sistemin sadece işlemcisi 10 bin liraya yakın bir maliyetle satın alıyoruz onu. Almadık yani Intel yolladı onu da söyleyeyim. Şimdi satın alsak almayız. RAM'leriyle beraber o sistemi sadece anakart maliyeti, hani anakartın üstteki bileşenler 20 bin liraya yakın.
O kadar olacağını
yok gerçekten sana göstereyim gel bak bir gün. Sistem gerçekten çok pahalı. Şimdi şeyi düşünün. Ben o sistemde oynayıp size oyunun deneyimini göstersem. Ne yapacaksın ki? Altına da koydum bu arada. İzlenmemiş baktım. YouTube'da var oyun deneyimleri. Kimse altı inip tıklamamış bile. 200-300 kişi merak edip bakmış.
Mesela bir de kartı böyle içindeki bileşenleri de göstermek lazım. VRM'de bazılarını onları düşünüyorsunuz.
Ya onları söylüyoruz. Ayrıca resimler de vardı. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mesela ekran kartlarının içini açmamızı falan istiyorlar ya böyle içini göreceğiz diye falan. Türkiye'ye bir tane sample geldi R9'dan o. Şimdi ben onun içini açıp kapattığım zaman AMD geri aldı onu. Kapattığım zaman benden sonraki giden yayında çalışmıyor. Çok net söyleyeyim. Çünkü onun fabrikasyon olarak o ısı iletici şey var ya, macun var ya, ısıtıcıyla arasında kalan kısım. Ha, termal macun. Onlar bizim bildiğimiz termal macunlar değil. Harbiden tam sıfıra sıfır kapatıyorlar fabrikada. Olabilecek en iyi şekilde muhafaza etsin diye, ısı iletsin diye. Ben onu oradan söktüğüm anda birçok bileşenin üstündeki ısı iletici gidiyor. Eğer şeyi istemesem ben, benden başkası incelemesini istiyorsa sökerim onu. Çok sıkıntı değil. İki tane vida söküyorsun, açılıyor yani. Ama ondan sonra o kart çalışmaz hale geliyor. Mesela SSD'ler. SSD'nin içini açıp gösteriyoruz biz. Niye? Çünkü SSD gönderen firma şey gönderiyor. Bana da gönderiyor, Ender'e de gönderiyor, ona da gönderiyor. Yani herkese gönderiyorlar. İçini açıp kapatıyorsunuz ya SSD'nin. İki ay ömrü var ondan sonra. Tert. Gidiyor çünkü. Sen her şeyini açıyorsun. O ısı ileticilerini falan söküyorsun içinden. Açarken de bir yere zarar veriyorsundur elbet. Adam onu boşuna paketlemiyor. Maliyetten kısmak için plastik paket koyar. Hepsi metal dikkat edersen. Gelenlerin. O yüzden açmıyoruz. Mesela bizim elimizde 295X2 var. Bizden sonra bir siteye gitti. O bize gelen bir kart. Yani biz etkinliğine katıldık. O tamamen AMD'nin bize özel gönderdiği kasalı bir kart. Bilmiyorum onun incelemesini hatırlar mısın? Özel bir çantada gelmişti. Bizden rica ettiler. Dediler ki AMD olarak o kart bizim ama bak. Yani resmen donanım haberim malı o. Özel olarak gönderdiler. Dediler ki ya bir site daha incelemek istiyor. Gönderelim mi onları? Gönderin dedik sonuçta. Yani ne yapacağız? Turşusunu mu kuracağız kartı? Gitti kartın içini açmışlar. Kart şu an çalışmıyor bende. Test sonuçlarını falan alasıya kadar 2-3 saat sadece o kartla uğraşıyorum. Çünkü reset atıp duruyor kart. AMD değiştireceğiz dedi. Değiştirirse artık göreceğiz yani. 2 aydır falan değiştireceğiz diyor kart. Test alamıyorum kartta. İçini açtığım zaman öyle bir sıkıntı var.
Bundan sonra da açmam olmuyor.
Yani. Ekran kartını açmam yani özellikle. Onu söyleyeyim.
Bir de sen de abi bu videoları incelediğiniz zaman belli bir zaman sonra mı yayınlıyorsunuz? Yoksa...
Ya şöyle kurgusuna zaman olursa bazı ürünler var hemen incelemek zorundasın. Hemen yayınlamak zorundasın. Mesela bir browser incelemesi yapmıştım ben. Arama motorları incelemesi yapmıştım. 2 ay sonra yayınladık. Çünkü o benim kendi kişisel planlarımdan bir tanesiydi. Bizzat kendim çekip işlediğim bir videoydu. Fuar gezisi falan geldi gitti. Fuarlara git gel bilmem ne derken geçen 2 gün önce mi ne yayınladım? Birisi de yazmış ki 1,5 aylık videoyu yeni izliyoruz diye. Çünkü orada tarih görünüyor ya. Ama akıllandım bundan sonra tarihi gelecekte bir tarih yapacağım.
Bir şey var. Skylake incelemesi vardı.
Evet.
O bayağı bir geç yayınlandı galiba. Haziran ayında incelemesi.
Ya o da montajı bekledi aynı bu şekilde. Ne yazık ki. Biz onu bir hafta önce inceledik biliyor musun lansmandan?
Videoda da belirtmiştiniz ben tarihi hemen
bir şey yaptım. Ya öyle tarih lansman öncesi. Lansmanlar aynı tarihte gidecekti. Asus da bayağı bir üzüldü ona. Adamlar da bize çünkü bayağı bir ürün sağladılar. Beklediler bayağı bir ne yazık ki.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Evet arkadaşımız var.
Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle şey soruyorum. Babama benim Chrome sitesinden yoksa kendi sitesinden daha fazla reklam bizi sağlıyorsunuz. Bu patates koymuştu.
Evet.
Bir de şey soracağım. Şimdi Google'ın gelecekte teknolojileri olacağı söyleniyor. Yani şu anda çok büyük bir yani.
Zaten öyle şu an. Dünyanın en değerli iki firması Apple, evet. Google oldu.
O şekilde. Fakat gelecekte hani nasıl diyeyim? Şu an çok büyük bir yükseliş tabii. Efendim de. Daha da yükselir mi yoksa bunun daha mı aşağı?
Ya şimdi yaptıkları şeyler iyi gidiyor ama gelecek ne olur dersen açıkçası ben analist değilim. Yani oturup adamın finansal verilerini inceleyip de bunlar iyi işler yapıyor, gelecekte şunları yapacaklar, bu para getirir, yatırım getirir diyemem. Ya bana sorsan o zamanda kullandığımızda Microsoft'un bir geleceği parlaktı. Hep anlattıkları şeyler çok büyük şeylerdi. Bunlar da şimdi çok büyük şeyler anlatıyorlar. Paraları da çok fazla var. Ama bu firmalar artık öyle seviyelere geldiler ki gelirleriyle beraber bunların batmasına kolay kolay izin verilmez diye düşünüyorum. Belli bir seviyede kalırlar. Çünkü yaptıkları işlere dikkat edin, hayatımızın içine kadar girip bütün bilgimizi böyle tek bir yerde Amerika'da toplama üstüne odaklanmış durumda. Yani bu şeye değil artık, bu hani kurgu komplo teorileri vardır ya, bütün bilgilerimizi çalıyorlar falan. Artık göz göre göre yapıyor adam bunu. Sana telefonda soruyor zaten. Konum bilgini benimle paylaşmak istiyor musun diye. Hemen okey deyip geçiyoruz. Çok basit bir şey bizim için değil mi? Ama adam net bir şekilde konum bilgini alacağım senden diyor. Geçen ortaya çıktı mesela, Porsche açıkladı. Yeni arabalarda kullanılan Google Play servisleri de arabanın hızı, sıvı sıcaklığı, basıncı bilmem nesi, ne varsa motorla ilgili hepsini Google'a yolluyormuş. Google dedi ki onay istiyorum senden. Ya arkadaş onayı kim okuyor ki? Ben de okumuyorum. Yani. Next, next, next deyip geçiyoruz. Bir uygulama kuracaksın mesela. 50 tane onay listesi çıkıyor. Hangisini acaba şüphe duyup da uygulamayı vazgeçtik? Hepsini kuruyoruz bir şekilde. Bilgiyi aldıklarında kabul ediyorlar. Oracle'ın CEO'su ile yapılan bir röportaj var. Diyor ki adam, ya bu NSA falan çıktı diyor. Size de diyor dünyanın en büyük bilgi bankası var diyor. Bütün bankaların, uluslararası şirketlerin diyor. Database'lerini tutuyorsunuz. Bu bilgiyi kullanıyor musunuz gerçekten diyor. Adam gülüyor, kullanmasak aptalız diyor yani. Zaten o kadar bilgi elimde olduktan sonra kullanırım ama diyor bu bilgiyi niçin kullandın çok önemli diyor. Biz terörist saldırılara karşı koruyoruz diyor. Zaten onların çok güzel bir teması var öyle. Hani bizden daha fazla bu kelimeyi kullanıyor Amerika. Düşünebiliyor musunuz? Adamın ülkesinde kaç tane terör saldırısı olmuş? Bir kuleler yıkıldı. Onda bile ölen adam sayısı bizim şu son ne yazık ki son birkaç ayda ölen adam sayısından daha az yani. Ama ne diyorlar? 2 kule yıkıldı diyor. Onun için öldürdüğü adam sayısına bakıyorsun, bir ülkeyi yok etmiş adam neredeyse. Çok garip bir durum var o tarafta. Zaten bir sürü oradan komplo teorisi üretiyorlar ya, işte yok haberleri vardı da az adam vardı filan bilmem ne diye. Ama düşünebiliyor musunuz ya, 2 tane dev gökdelen yıkılacak, ölen adam sayısı şey olmayacak yani, binlerle filan ölçülmeyecek yani. Çok garip gerçekten de. Tabii ki ölen insan olmasın, insan ölmesin yani, ben kalkıp da keşke 100,000 kişi ölsün demiyorum ama... Adamlar bu bilgiyi topluyorlar, kullanıyorlar ve bu tip şirketler de bilgiyi sağladıkları sürece emin ol büyürler, küçülmezler yani. Çünkü şeyle alakalı biraz da, devlet alım yapmaya devam ediyor bu tip şirketlerden. Mesela bizim Vestel CEO'sunun açıklaması var Ahmet Zorlu'nun. Çok güzel bir şey söylüyor adam. Ben diyor uçak üretirim diyor ama yeter ki diyor alım, satım yapacağım yer olsun diyor. Yani benden uçağı alacak bir adam olsun diyor. Sonuçta biliyorsunuz drone üretiyorlar, devlete satıyorlar. Bir şeyler üretmek çok kolay. Bugün işlemci fabrikası da kurulur. Zor değil. Belli bir maliyeti var bunların. Diyor ki adam 5 milyar dolar işlemci fabrikası kurmanın. Kurarsanız mühendisleri de ithal edersiniz. Gelirler, çalıştırırsınız yani. Sıkıntı değil. Her şey paraya bakıyor aslında ama işlemci fabrikasını kurmak sıkıntı değil ki artık. O işlemciyi satacak adam sıkıntı. Ya da ona müşteri bulacak adam sıkıntı oldu. İşlemci fabrikaları da kendi işlemcilerini üretmiyorlar sonuçta. Apple'a bakın. Çok büyük bir firma. Kendi işlemcilerine sahip ama nerede ürettiriyor? Samsung'da ürettiriyor. TSMC'de ürettiriyor. Yani sonuçta şey bulmanız lazım. Müşteri varsa her şeyi bu ülkede yapabilirsiniz. Eğer tabii ki feasible ise yani burada üretmek. Onun için şu anda Çin'de üretiliyor. Tasarım daha ön plana çıkmaya başlamış durumda. Evet.
Hoş bulduk. Fırını bir ziyaretçi gibi kullanıyor musunuz? Ve yani normal ben genel olarak bir teknoloji sitesi ama siz off topic hakkında neler düşünüyorsunuz?
Şimdi şöyle bir şey var. Benim çok kötü bir durumum var. Şeye giriyorsunuz profile en çok nereye mesaj atmış diye. Benim konu dışında en çok mesajım var mesela. Şey ana sayfa haberleri falan değil yani istatistik olarak. Ben orayı çok keyifli buluyorum. Tabii her ne kadar şimdi zamanında mesela gençliğinde attığım mesajlara bakıyorum. Şu anki mesajlarla aynı. Millet diyor ya bozuldu diye. O bozulduğu nasıl diyorsunuz? Şimdi siz büyüyorsunuz. O ergenlik dönemini falan atıyorsunuz gençlik dönemini. Bu sefer oradaki mesajlar size şey geliyor. Ya bu da yazılır mı buraya falan diyorsunuz. Bazen benim eski mesajları gösteriyorlar. Yazmış mı aynısını? Yani şu an olsa direkt sil at. Adamın banla gitsin yani. Foruma sokmam. Ama yapmışız. Giriyorsunuz. Çünkü insanlar eğlenmek de istiyorlar. Bizim o konu dışının gereksiz mesajların bulunmasının kısmı o yüzden. Herkes teknoloji nereye kadar? Yani şimdi buraya geldik konuşuyoruz ama önemli olan sohbet. Yoksa neyi anlatacağım yani teknoloji haberciliği falan filan. Anlatabiliyor muyum? Asıl kısım konu dışı o yüzden. İnsanlar girip sohbet ediyorlar geri kalan işlerinde de. Ben seviyorum o bölümü. Ve bizim en çok it alan kısımlardandır. Ben bu arada bir soruna cevap vermedim senin. Donanım haberin ana sayfası mı, forumu mu diye. Şimdi bizim şöyle bir özelliğimiz var. Bizim aslında buzdağının görünen kısmı ana sayfa. Firmalar tarafından. Görünmeyen kısmı da forum oluyor. Forumun genel olarak bir teknoloji firması için pek bir prestiji yok. Yani şöyle bir durum var. Bizim ana sayfamızda inceleme çıkmadığı zaman forumda istediği kadar adamlar yazsınlar. Bir yere kadar şey olabilir. Çünkü bir editörün görüşüne ihtiyaç duyuyorlar. Bizim ana sayfamız, firmalar hep bunu söylüyoruz, prestij mekanıdır. Yani bir firma gelecekse donanım haberinin o teknoloji kısmı için geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu Garanti Bankası da olsa bunun için geliyor. Diğer firmalar için de geçerli. Samsung'a, HTC'si için de geçerli. Ama forumda da kullanıcı var. Biz ne yapıyoruz? Ana sayfanın içeriğini foruma da post ediyoruz. Böylece bir şey sağlıyoruz, interaktivite sağlıyoruz. Oradan da yararlanmaya çalışıyoruz ama haberlerin kliklenmesini şöyle kontrol edebilirsiniz. Girin ana sayfa haberleri kısmına forumdan. Bakın forumdan 1000 kere okunmuştur. Ana sayfadan 9000 kere okunmuştur aynı haber. Yani yine teknoloji içeriğini takip edecek adam bizim ana sayfaya geliyor. Forum çok genel. Ya araba kısmı var mesela. Almış başını gitmiş. Araba üreticileri oradan adam çağırıyorlarmış. Bir kere kızdık ya. Bizi çağırmıyorsun dedik. Oradaki adamları toplayıp çağırıyorsun. Kendi adamları falan var. Gruplar yapmışlar mesela. Fiat bilmem ne grubu var. Palio grubu var. Topluyor adam oradan. Götürüyor etkinlik falan yapıyorlar. Bizim haberimiz yok. Öyle durumlara ulaştı. Yani forum gerçekten çok büyük. Bizim de kontrol edebildiğimiz bir nokta değil her şeyiyle. Kullanıcılardan gelen şikayetlerle falan yürüyoruz mesela orada. Bu arada herhalde süre bitiyor mu? Nedir süremiz? Dersiniz başlıyor değil mi? Dersine gidecek arkadaşlar gitsinler. Şey yapmayalım, bölmeyelim. Evet, son sorular varsa onları da alayım. Evet. Evet.
Tıklıyorum, hani açıyoruz sonra, kapatıyoruz da. Yani en çok rastladığım konular şey oluyor. Nasıl sesleri şey. Şu açıdan bu açıdan diye önceden böyle konular paylaşıyorlar. Yani troller var. Artık burada da var. İfşa etmiyor mu?
Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani tipim nasıl SSD konularını hiç göreniniz oldu mu? Foruma kaç kişi giriyor buradan bu arada? Var mı forumuz ya? Evet, herkes forum. Şimdi mesela tipim nasıl SSD konularını ben kaçırmam. Hepsine girerim onu söyleyeyim. Çok merak ediyorum çünkü adamın nasıl bir tipi varmış da paylaşmış diye. O konular bence efsane. Hatta biz bir ara şey düşündük. Acaba sırf bu konulardan ayrı bir sistemi açsak. Yani işte bilmem ki tipini merak ediyor. Oylayın falan tarzında böyle. Değişik bir şey olabilir. Çünkü çok güzel yorumlar geliyor onun altına. Popüler olması normal yani.
Ya bunları kontrol eden yöneticiler falan var mı?
Yok yani onları yukarı çıkartalım falan filan uğraşan yok. Adam kendi kendine açıyor. Koyuyor da resmini yani görüyorsun. Her türlü yorum da geliyor. Bilmeyenler için özetleyeyim. Adam fotoğrafını koyuyor birkaç tane. Arkadaşlar tipim nasıl diyor. Altına da millet yorum yazıyor. Ama işin garip tarafı resmini koyan erkek altına yorum yazanlar da erkek. Çünkü bizim bayan ağırlıklı değil sonuçta. Ya da varsa da gizliyorlardır kendilerini o güruhtan yani. Çok tehlikeli bir güruh var. Onu söyleyeyim o tarafta. Eğlenceli konular ama. Yukarıda şimdi şey de var, sıcak fırsatlar konuları var. Millet bayağı bir şey yapıyor. Hatta Ölücüler Derneği kurmuşlar. Evet. Evet. Ve bayağı ucuz oluyor. Ben mesela işte Grand Theft Auto 5'i 170 lira verip aldım. Göya acele acele hani şey yaptım. Adamlar 50 liraya falan almışlar, kapışmışlar. Nasıl içim gitti ondan sonra? Formu takip etmek lazım ya. Evet. Öyle gerçekten. İşte. Kaçırdın değil mi? Onları takip etmek lazım. Nasıl takip edeceksin? Biz onlar için bir sistem geliştirmeye çalıştık ama yok, olacak gibi değil. Birinin oturup uğraşması lazım o tarafta gerçekten.
Bildirim geliyordu.
Onu bile kaçırmışım. Değil mi? O kadar fazla şey geliyor ki. Çocuk bezi falan var ya, deli gibi tutan konularda. Şimdi öyle değil mi? Benim çocuğum var. Sizin de olduğunda göreceksiniz. Çocuk bezi dediğiniz şey altından değerli. Sürekli olarak fiyatlarını takip ediyorsunuz. Ona göre sipariş geçiyorsunuz. Ucuz buldunuz mu kapatıyorsunuz falan orayı böyle. Millet onları takip ediyor. Fındık satıp zengin olan var ya evinde. Ya bizim en büyük sıkıntı şeyde kaynaklanıyor. Şimdi bazen firmalar biliyorsunuz yanlış fiyatlandırma yapıyorlar. Ve tüketici kanunu gereği de eğer sitede 1 lira yazıyorsa 10 bin liralık ürün, siz de siparişi geçtiyseniz göndermek zorunda. Şey yapamaz. Kandırıcı etiket ve ilan koyamaz. Bizimkiler haberleşiyor, bir sipariş geçiyorlar. Yani o 1 liralık günden 1000 tane geçmiş adam sipariş. Toplu şey görmüş çünkü, açığı görmüş. Hepsi burada da yaşamıştık biz onu çok verimli bir şekilde. Orada tanıdıkları olunca da çok aradılar. Bir fare 170 lira mı ne? 2 liradan vermiş bizimkiler siparişi tonla. Artık kız arayıp ağlıyormuş, beni işten atacaklar falan diye. Kimisi iptal ettirmiş, iptal ettirmeyene geldi 6-7 tane fare. Almışlar, kızı da işten atmışlar sonra ama. Ben duydum içeriden, işine son vermişler. Ama herkesi tek tek aratmışlar, sipariş verenleri. Böyle de bir vahşi bir grup var o tarafta. Yani bir gün alışveriş sitesi falan kurarsanız dikkat edin. Ölücüler Derneği diye de şey kurmuşlar isim. Buradan böyle sitelere saldırıyorlar direkt gelip. Gerçekten garipler. İlk bir şey satmıyorum yani onun için. Rahat bir şekilde onlarla beraber yürüyebiliyoruz. Başka sorusu olan var mı? Evet.
Bildiğiniz üzere bu arada haberli proje projesi. Bitmiş böyle Türkçe projesi.
Evet.
Bunun hakkında bu arada haberin ana sayfasında herhangi bir şey görmedim. BSC'nin ana sayfasında.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Evet, projeyi başlatıyorlar, bize haber vermiyorlar bir. İkincisi de projeyi başlattılar ama eğer çok ciddi bir oluşum değilse, %70'ini, %80'ini bitirmedilerse mesela, biz onlara bir katkı sağlayamıyoruz. Yani şimdi ben ciddiyetini bilmediğim bir şeyin haberini yapamam her seferinde. Şuradan 3 kişi gelip bana trolleyebilirdi. Aa biz drone yapıyoruz falan, çok az kaldı, haberini yapar mısın diye de geldi öyle bize birkaç tane Indigo projesi, haberini yapar mısınız diye. Girip bakıyorsun, hiçbir şey yok ortada. Adamın hayali var bir tane. Onu haber yapmamızı istiyor. Çok heyecanlı, anlıyorum yani. Gençlerimiz doğal olarak heyecan duysunlar, hayal kursunlar da biz her hayali şey yapamıyoruz. Haberleştiremiyoruz ne yazık ki. Öyle bir problemimiz var. Yani eksik kaldıysak kusura bakma ama onu haber olarak sundum mu bu sefer ciddiyete biniyor. Bekleyen bir kitle oluşuyor. Ortaya fiyaskolar çıkabilir. Onun için belli bir aşamanın kaydedilmesi lazım.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. Evet. Bu arada şimdi çok uzuyor. İşi olan varsa gerçekten şey yapsın. Ben sohbeti severim. Siz sordukça ben cevaplarım, sıkıntı yok yani.
Ben önce arkadaşın cevabını verecektim de.
Hakkını verecektim onun ağzının payını. Evet.
Projenin %70'i ben fark ediyorum. 3 tane oyun içinde var. Türkçe yamayla ama çıkış süresi 1 yılmış.
Ha işte. Zaten oyunu oynayan kalmayacak yani. Şöyle forum arayüzünü değiştirme değil de alt planı bayağı bir değiştirdik biz. Siz farkında değilsiniz. Çöküp duruyor ya arada. Onlar işte o alt plan değişiklikleriyle alakalı biraz. Bizim forum çok eski. Yani teknolojisi ASP. ASP diye bir şey kalmadı. ASP.net. Ondan sonra adamlar açık kaynak koda falan geçtiler o tarafta. Biz halen ASP kısmındayız. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten tarih vermek açısından 2002'de 2003'te kullandığımız teknolojiyle hala da devam ediyoruz ne yazık ki. Ama arka planı bayağı bir değiştirdik aslında SQL tarafında. O üst tarafı değil de alt tarafı değiştiriyoruz. Bayağı bir yazılımcı kısmı aldık. Yani editörden fazla bizde yazılımcı çalışıyor artık. Orada şöyle bir problemimiz var. Çok büyük bir platform. İnanılmaz fazla özelleştirdiğimiz bir platform. Şikayet falan yoktu bizde. Forum kullananlar için söyleyeyim. Biz onu sonradan ekledik. Şikayet et butonlarını falan. Yoktu yani hiçbiri. Şimdi onları yeni bir platforma geçirmek çok zor. Altyapı bitince iOS ve Android uygulamaları çıkacak. Çok az kaldı onlar da. İnşallah bu yılın sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir iOS uygulaması var, söyleyeyim. Foruma girmezseniz bir daha. Zaten bizim pazarlama ekibi bayağı kızıyor. Parayı nereden kazanacağız bu uygulamadan sonra diye. Reklam alanı falan da yok. O kadar güzel bir uygulama oldu. Gerçekten güzel. Ben de onu kullanırım yani çıktıktan sonra. Çok nefis bir şey. Onlarla beraber arayüzün rafine olduğunu göreceksin. Bizim istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Şu anda dikkat edin web teknolojilerine çok iyi sitelerde. Şey yok. Yani böyle ayrı bir sayfaya git post at. Post için bekle, sayfa tekrar yüklensin. Hep adamlar aynı sayfada bir uygulamaymış gibi çalışıyorlar. Yani postunu düzenlemek istediğin zaman bile yazını tıklıyorsun yazıyı, orada panel açılıyor, orada düzenliyorsun filan. Her şey artık bir uygulamaymış gibi çalışmaya başladı. Bizim bir sonraki aşamada yapmak istediğimiz o. Yani artık böyle tekrar kendini yenileyen sayfalar değil de bir web sitesi gibi çalışan. Sanki Windows'a bir program kurmuşsun da onu kullanıyormuşsun gibi çalışmak. İşte o tarafta da şey kısmı var. Yazılımcı bulamıyoruz Türkiye'de. Bulduklarımız da sağ olsunlar şu anda harıl harıl çalışıyorlar. İlk aşamada da ana sayfayı değiştiriyoruz bu arada. Ana sayfa çok modern bir tasarıma geçecek.
Peki o uygulama Windows Phone için gelecek
mi? Windows Phone, buyur. Windows Phone'a gelecek şöyle, Windows Phone'la beraber zaten Windows Phone'a geliştirdiğimiz uygulama orada çalışacak. Ama bunu soran adam olmam enteresan, kimse sormuyor. Evet, güzel. Evet, bir arkadaşımız daha var.
Eskiden programlamalar olarak böyle yeni çıkan ürünler dahil olsun. Böyle ilk hani bir kutu açılışı yapar ya da bir ön inceleme videosu yayınlar. Daha sonrasında uzun kullanım sonrasında bir video hazırlardınız. Şimdi ama gördüğüm kadarıyla mesela Sony Z5, Xperia Z5 olsun, olsun. Yani dünyada ilk yaptığınızı söylüyorsunuz. Hani bunu nasıl şey yapıyorsunuz? Hani Sony firmasının veya başka bir firmanın Türkiye bayisinin öncülüğünde mi, yoksa siz...
Yok, direkt Sony.
Direkt Sony.
Tabii dünyada ilk çıktığımız incelemelerin hepsi Erdi'nin aslında orada çok özel bir çabası var. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Donanım haberi olarak biz bir girişimde bulunmadık. Erdi sağ olsun çok kovalar. Zaten bilirsiniz Erdi'nin uluslararası çıkmış birçok haberi de vardır. Yurt dışında haberi yapılmış. Donanım haber imzası taşır ama Erdi'nin kendi çabasıdır onlar. Takdir etmek lazım. Sony kısmında çok özel ilgiyle uğraştı o. Ve biz dünyada ilk defa bir Türk sitesi olarak, çok önemli bir şey bizim için, bir ürünü inceleyebildik. Yani bunu yurt dışında yapıyorlar biliyorsunuz. Engadget the Verge yapabiliyor. Lansmanla aynı anda inceleme çıkabiliyorlar. Türk siteleri yapamıyordu. Biz bunu yaptık. Bu tamamen özel ilgi ve çabayla, bizim çok uzun uğraşlarımız, Sony ofisinde geçirdiğimiz vakitlerle oldu. O telefonları çünkü Sony ofisinden çıkartamıyorsun. Orada gidip deneyimlemen gerekiyor. Öyle de bir kötü durum var ne yazık ki. Ön incelemeyi ve kutu açmayı niye yapmıyoruz onu da söyleyeyim. Bazı ürünlerde yapıyorduk hatırlarsan. Ürünün kutusunu açıyordum, 2 ay sonra incelemesi geliyordu. Bana o sırada millet yağdırıyordu kutusunu açası incelemesini yapsaydın diye. Şimdi biz artık hiç ses çıkartmıyoruz ürünün bizde olduğuyla dair. Böylece eleştiri de gelmiyor. Vakti geldiğinde inceliyoruz. Cep telefonları için çünkü minimum bir hafta kullanmamız lazım. Yoksa inceleyemiyorsunuz. Yani ısınıyor mu, ısınmıyor mu? Acaba kamerası günlük deneyimde nasıl? Pili nasıl gidiyor? Pilini zaten en az 3 gün falan kullanmanız lazım. Bizim son incelemelerinde mesela pil yoktur. Erdi de bunu belirtir. Pil skorları yoktur dikkat edersen çok fazla. Orada biraz tahmini konuşuyor oradaki incelemene rağmen. Çünkü ofise git gel pili test edemiyorsun. Orada bırakıyorsun telefonu. Ve telefonlar da onlar mühendislik örnekleri. Çok da fazla pil konusunda bir şey söyleyemiyor. Mesela bizim Samsung incelemelerinde de öyle. Pil yoktur dikkat edersen. Kullanıcı deneyimi vardır ama deneyimleyebildiğimiz için. Pili söyleyemiyoruz. Pil için en az bir hafta kullanman lazım. Özel yazılımlar kurup takip etmen lazım cihazı. Sorusu olan var mı ekstra olarak? Evet. Yalnız şey tekrara döndük hani yeni kişi. Evet alalım.
iPhone'u nasıl bilirdiniz diye soracağım. iPhone'u.
Ya şimdi ben birebir tanışmadım onunla. İnternet üstünden tanıdığımız bir kişilik. Evet. Ünlü bir arkadaşımız biliyorsun, YouTube üstünde giden birisi. İşini iyi yapıyor. Zaten onun yapabildiği kısım bence bizim yapamadığımız kısım. Adam inanılmaz yetenekli bir müzisyen zaten en başta. Çok iyi. Yani mesela cihazlarla çaldığı müzik kısmı falan beni inanılmaz etkiliyor. Kurgu kısmında uğraşıyor. Bir de o zevk için yapıyor. Onun evet, ilk amacı gelir değil mesela.
Eksik kısmı bence iOS kısmı şu an. Hep Android'le alakalı haberler görüyoruz genelde.
Yok, iOS da var. Öyle de mi? Yok. Bütün iOS telefonların incelemesi var. Ama iOS odaklı böyle iPhone'da gibi olamıyoruz. iPhone'un ismi iPhone zaten. Hani
onu mesela hiç almayı düşündünüz mü?
Gelmez ki. Yani. Onu herkes almayı düşündü. Öyle söyleyeyim yani. Benim tanıdığım tüm kurumlar adamla tek tek gidip görüştüler. Biz görüşmedik bile zaten gelmeyeceği için. Hani orada öyle bir durum var. Şimdi Ben de onun yerinde olsam ben de hiçbir kuruma gitmem. O seviyeye ulaştıktan sonra. O eğleniyor ya. Yani o iş olarak bakıyorsa şimdi zorlanmaya başlamış olabilir. Şimdi profesyonel yayıncılığa geçti biliyorsun. Keyif için değil de daha şimdi zorlanıyordur. Şimdi eminim ki eskisi kadar da zevk almıyordur işten. O çünkü iş farklılaşıyor. Profesyonel olduğunuz zaman insanların beklentisi artıyor sizden. İşin keyfini almıyorsunuz bu sefer. Irgat gibi çalışıyorsun kısacası ya. Ürünü inceleyeceğim bilmem ne diye. Keyifle kullanmıyorsun yani. Çünkü bir şey yanlış yaparsan ağzının payını veriyorlar. Yani diyor arkadaş onun cevabını vereceğim. O da veriyor orada.
Biraz benim yakınımda bir konu var da, Donovan çantası çıkmıştı.
Evet.
O konuyu tanıtımını çok güzel yapmıştınız orada da, ya orada hiç bilgisayar koyup denemediniz orada. Monster'dan sığmıyor.
Ama dedik 15 inç diye ya.
Yani yine 15 inçlik bilgisayar Monster'lar da aynı. Ama kalın
oldu. He, kalın oldu. Ya şimdi onlar gamer notebook. Bizim orada şöyle bir çalışmamız oldu, onu söyleyeyim. Şimdi o çantaları üreten firma yerli bir üretici. Türkiye'de üretildi o çantalar. İşini yapan bir firma genel olarak baktığımızda. Biz de zaten şey dedik, yerli bir üreticiyle gidelim. Onlar da çok heveslilerdi. Türkiye'de üretip az sayıda üretirseniz çok pahalı oluyor çantalar. Bizim çantalar bir çıktı Versace filan fiyatı. Yani biz de onlara söyledik. Abi dedik bu fiyat ne dedi ki üretemiyorum ki daha ucuza dedi. Yani sayılı ürün, kalıbı öyle hemen çıkartamıyorsun. Ustalar özel elemeye uğraşıyor. El işçiliği vardı onlarda inanılmaz fazla. Vardı vardı. Çok güzel çantalar oldular bence. Yani çalışma olarak da onun logoları, küçük logoları falan var böyle. Özel olarak biz bayağı bir tartıştık üstünde ama fiyat kısmını tabii ki tutturamadık. İlla Çin'de ürettireceksin.
240 lira mı öyle bir şey değil.
Tabii uçuk bir fiyat ya. Ben satın alamadım yani. Bir tane var ortak hepimiz onu kullanıyoruz. Ofiste iki tane modelden var birer tane. Herkese dönüyor yani öyle şey. Çok pahalı gerçekten.
Ben şey yaptım ya. İndirim kodu istedim üreticiden. %40 indirim kodu gönderdi bana.
Aa iyi. Ucuz aldın yani. Ve şimdi dizüstünü sokamıyorsun.
Giriyoruz az zor, kabloları sıkıştırıyorsun işte.
Ben bilmem filan diyormuş üretici. Şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten bizim oradaki hatamız, kaçırdığımız nokta. Ben de sonradan çok üzüldüm. Biz gamer notebook için yapacaktık onu. Donanım haber kullanıcısında zaten normal dizüstü bilgisayar yok ki. MacBook olan adam da onun içine onu sokmuyor. Zaten adam güzel bir kılıf alıyor yani kendine şeyi taşıyacağı zaman da. Biz gamer için yapacaktık, yapmadık. Hatamız oldu. Belki sırt çantası çıkarsak tek başına daha iyiydi. Biz bir de şey için uğraştık biliyorsun. Yok sırt çantasına dönüşsün bilmem ne olsun filan. Bizim fantazimiz oydu. Ama sonra çıkan çanta doğal olarak ihtiyacı cevap vermedi. İlk ürün işte. Prototip bir şey. Öyle bir durum vardı gerçekten. Evet, bir göster istersen arkadaşlara. Şöyle bir göstereyim. Almak isteyenler arkadaşlar. Web sitemizde. Bu arada biz de satmıyoruz bunları. Şey, yani o firmanın aslında işi bu. Bizim değil. Evet bu çift taraflı bir çanta mesela. Şimdi çanta şovuna döndü. Evet ablalarım, abilerim. Şimdi bu çantanın bu yüzünü görüyorsunuz. Bu deri bir yüz ama derseniz ki spor bir yüz olsun. Şimdi içi dolu tabii. Bunu böyle açıyorsunuz tamamen. Çift taraflı fermuar var zaten. Şeye dönüşüyor. Daha sportif bir çantaya dönüşebiliyor. İki çanta aldın işte tek fiyata. O avantajım var. Şimdi dönüştüremiyorum. İçi dolu çünkü. Başka sorusu olan var mı? Yok herhalde. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için çok eğlenceli oluyor bu toplantılar. İnşallah daha fazla bir araya geliriz. Bir dahakine arkadaşlardan ricam sınavın falan olmadığı bir deneme denk getirin de insanlar burada kalabalık kişilere hitap etsinler. Ben yanlış anlamayayım. Benim için çok kalabalıktı da ilk sabahki toplantılar birazcık boş geçmiş herhalde. Öyle duydum. Onun için üzüldüm. Açıkçası bana da denk gelebilirdi o saat. Birazcık üzülüyorsunuz. Yani şey düşünüyorsun. Ya bana mı gelmediler acaba falan diye düşünüyorsun. Halbuki öyle bir durum yok. İnsanların vakti olsa hep gelirler tabii ki. Tekrar teşekkürler arkadaşlar. Biz bir yarım saat 45 dakika daha burada olacağız. Kişisel olarak sohbet etmek isteyen olursa da buyursun gelsin. Teşekkürler. Şimdi sunum yapabiliriz. Şöyle bir gireyim. Teşekkürler. Tamamdır. Çok sağ ol, teşekkürler. Gel bir fotoğraf çek böyle başbakan gibi. Tamam.